Herkese merhaba. Proje Yönetim Ofisi'nin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen hafta konuğum Sayın Sezin Sivri ile pozitif liderlik üzerine keyifli bir sohbete başlamıştık. Bu bölümde ise sohbetimizin ikinci kısmını dinleyebilirsiniz. İlk bölümümüzde Sezin Hanım bize pozitif liderlik kavramı nedir ve hayatımıza nasıl uygulanır bunları anlatmıştı. Bu bölümde ise biraz daha çok somut örnekler vererek kafamızda oturmasını sağlayacaktır. Şimdiden herkese
pozitif liderliğin olmazsa olmazı 3 konudan bahsettik aslında. İnsana güven, seçme özgürlüğü ve gelişim odağı. Daha sonra da bunları hayata geçirmek için olumluya odaklanma ve pozitif bakış açısı, pozitif hayal kurma, pozitif anlayışı dedik. Ve pozitif eylemde de yukarıda saydığımız adımları hayata geçirmeye başladık. Şimdi dinleyicimiz de bu kısımların birazcık daha oturması için, birazcık daha iş dünyasından somut hedefler, örnekler vererek bize bu kavramları açıklayabilir misiniz?
Tabii. Mesela ne gibi yetkinlikler barındırıyor pozitif liderlik içerisinde? Bir kere tarafsız olmak, objektif olmak var ki bahsettiğimiz yeni dünya düzeninde bu çok önemli bir yetkinlik ve şeyler. Yani pozitif liderler bir kere tarafsızlar. Hem kendilerine tarafsızlar, daha gerçekçi bir bakış açılarına sahipler. İyi gideni de kötüye gideni de olması gerekeni de her şeyi daha net bir şekilde görüyorlar ve kendi doğrularını ve bildiklerini körü körüne bağlı değiller. Zaten dediğim gibi artık dünya o kadar çok hızlı değişiyor ki bilgi de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yani bugün öğrendik ve şu anda dünyada herhangi çıkan yeni bir girişimin, yeni bir buluşun 3 ay sonra dünyanın genelinde yaygın bir hale geldiğini görüyoruz. 3 ay gibi bir zaman sürüyor. O zaman pozitif liderlikte tarafsız olmak, objektif olmak ve sürekli bildiklerini sorgulayarak farklı bakış açılarına önem veriyor olmak, kendinin ve diğerlerinin bakış açılarına tarafsız yaklaşmak, diğerlerini dinlemek çok önemli. Bir diğer özelliklerinden bir tanesi de ego yönetimi. Bazı liderlik tarzlarında çok hani biz var ve çok fazla ego yönetimi yok. Bazı liderlik tarzlarında çok çok daha önde görüyoruz. Daha etkin bir şekilde görüyoruz. Ego yani aslında özgüven, yani pozitif liderler kendilerine karşı gerçekçi bir öz algıları var. Ne kendilerini olduktan fazla görüyorlar, ne de olduklarından daha az görüyorlar. Ama aynı zamanda hem koçlar, hem mentorlar, hem liderler kendilerini ve diğerlerini geliştirmek ve onlara fırsat ve alan tanımakta çok iyiler. Egolarını gerekli olduğu noktalarda belli bir alanda devreye koyup yükseltiyorlar. Onun dışında kendi ego yönetimlerini çok iyi yapabiliyorlar ki yeni dünyada, yeni normallerimizde ego yönetimi de oldukça önem kazanacaklar. Futurist smartlar, yani girişimcilik niteliğine sahipler. Yine hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, statükoya, alışılagelmişe, kalıplara meydan okuyorlar ve yaratıcı düşünceye erişiyorlar. Sürekli inovasyonu tetikliyor ve herkes de bunu destekliyorlar. Sadece hani dedik ya, kendilerini gerçekleştirmenin dışında diğerlerinin de hayallerini gerçekleştirmesine destek olmak kısmında, yani hem kendileri girişimciler, hem de inovatifler, hem de diğerlerinin girişimci ve inovatif olması için pozitif ortamı yaratıyorlar ve onları destekliyorlar. Dijital smartlar, yani liderlerin artık teknolojiyi çok iyi bilmeleri ve son teknolojiyi kullanıyor olmaları gerekiyor. Dijital smart da bu demek zaten. İnovasyon ve akıllı iş çözümleri, kurumun varoluşunu, yaptığı strateji, ortaklıkları nasıl etkileyecek? Hatta içinde bulunduğu sistemler ağını nasıl dönüştürecek? İnsanlar buna nasıl adapte olur? Nasıl en iyi şekilde kullanırlar? Bu sayede işlerini nasıl daha rahat ve kolay yaparlar? Bu arayıştalar ve bu vizyona sahipler. Ve rekabetlik kısmı var. Bazen hani rekabet ederken de işbirliği yapma yeteneklerine sahipler. Bir bolluk zihniyeti var. Yani sadece hani ben bilirim, bende kalsın, bilgiyi paylaşmayayım kısmı değil, rakipleriyle bile beraber üretebilip ama sonrasında gelip kendi organizasyonları, kendi sistemleri, kendi ekipleri için bir şeyler üretebiliyorlar. Daha çok çözüm odaklılar. İşbirliğine, collaboration'a çok yatkınlar. Yıkıcı dönüşüm dediğimiz, yani bir sonraki jenerasyonunda oldukça burada katma değer yaratmak adına yeni programlar geliştiren harika insanlar. Yani bir şeyi artık körü körüne bağlı değiller. O devrin kapanması gerekiyorsa tamamen onu atıp yepyeni, bambaştan farklı yaklaşımlar, farklı stiller, farklı işler getirebiliyorlar yıkıcı dönüşüm tarafında. Sezgiseller farklı zeka türlerine sahipler. Sadece IQ ile EQ ile değil, ruhsal zekaya da, sevginin zekasına da dayalı pek çok senaryo yaratmayı başarıyorlar. Beynin her iki tarafını da aktif olarak kullanabiliyorlar. Ve bunu liderlik tarafında da, yani liderliklerinde de bunu çok iyi uygulayıyorlar. Çevikler, yılmazlar, işbirliği yapabiliyorlar ve bu gibi kavramlardan besleniyorlar aslında diyebilirim. Yaratıcılar, yaratıcılığa çok önem veriyorlar her aşamada. Herkesin, yani kademeden, fonksiyondan, yaştan, bilgiden, deneyimden bağımsız olarak hem herkesin içinde bir yaratıcılık barındığına inanıyorlar, hem kendileri yaratıcılar, hem de diğerlerinin içindeki yaratıcılığı ortaya çıkartıp bundan besleniyorlar. Mesela kurumlarda yaptıkları projelerden bazıları da tersine mentor üzerine, daha yeni girmiş genç kuşaklardan kendi yönetim şekilleri, şirketlerin idaresi, projelerinin yönetimiyle ilgili tersine mentorluk almaya çok yatkınlar, multidisiplinerler. Sadece bir fonksiyonda uzman değiller, birden fazla fonksiyonda uzman ve deneyim sahibiler ve bunları farklı şekillerde bir araya getirerek iş yapış şeklerini, yönetim ve liderlik şekillerini buna göre yapıyorlar. Tabii bu sadece işle ilgili de düşünmeyin multidisipliner olmayı. Sanata da yatkınlığı olabilir. Sanatla ilgili bir alanda gördüğü, kazandığı, aklına gelen herhangi bir şey işte çok somut mühendislik bilgisinde ya da proje yönetimi alanında o iki kavramı birleştirip farklı bir yaklaşım getirebiliyorlar. Şeffaflar. Herkes de rahat rahat onlarla konuşabiliyor, herkesin fikirlerini dinleyebiliyorlar ve çalışabilmek için pozitif bir ortam yaratıyorlar. Onlara erişilebilir, insanların içindekini en iyi çıkartabilmek için herkesi yakından tanımaya ve içlerindeki iyiyi görmeye, güçlü yönlerini tanımaya ve kişilerin içindeki güçlü yönlerine yatırım yapma tarafında çaba sarf ediyorlar. Bir anlam arayışı var hepimizde artık. Yani sadece iş olsun diye yapmıyorlar. Çalıştıkları işler gerçekten kendi yaşam amaçlarına hizmet eden işler ya da kendilerini gerçekleştirirken orada bir anlam buluyorlar. Ve herkesin de, ekip içerisindeki herkesin, diğer çalışanlarında işi kendileri için anlamlı hale getirmesine destek oluyorlar. Ve onların da çalışanların kendilerini gerçekleştirebilmesi, anlam arayışlarına hizmet edebilmesi, mutlu olabilmeleri için onlara yer açıyorlar ve alan tanıyorlar diyebilirim. Bunlar çözüm odaklılar. Neden, nasıl olmayacağına ya da engellere değil, neyin nasıl daha iyi olabileceğine ve güçlü taraflara odaklanıyorlar. Dayanıklılık ve uyum kapasiteleri çok güçlü. Artık dünya çok hızlı değişiyor. Onlar da çok hızlı değişen, yeniliğe çok açık liderler. Ve herhangi bir tarzı değil de duruma bakıyorlar. Durumun gerekliliğine göre yenilik ihtiyacını hızlı bir şekilde getirebilen adaptasyon yeteneği çok güçlü liderler diyebilirim. Ve işte pozitif psikolojiye çok inanıyorlar. Bununla ilgili hani özellikle Harvard Üniversitesi'nde en son yapılan bir araştırma var. Çok ilginçtir ki işteki başarının sadece %25'inin zekaya bağlı olduğu, %75'inin iyimserlik seviyesi, sosyal destek ve stresi fırsat olarak görebilmeye bağlı olduğu ortaya çıkmış. Pozitif liderlerde ve pozitif psikolojinin bütün güçlü argümanlarına liderlik tarzlarını da yansıtıp kullanıyorlar diyebilirim.
Güzel. Aslında buradaki terimlerin bazıları aşina olduğumuz terimler ama benim iki tanesi çok dikkatimi çekti. Birazcık bunları özelinde sizinle biraz konuşmak istiyorum aslında. Bir tanesi ego yönetimi, diğeri rekabillik. Ego ile ilgili benim kendi şöyle bir deneyimim var aslında. Birazcık da belki kendimle ilgili olduğu için dikkatimi çekti. İş hayatına ya da insanın özel hayatına, arkadaşlığına birazcık ego yükselince bu dengenin bozulduğunu gördüm her zaman. Yani çok egolu bir yöneticiniz varsa aslında çoğu zaman iyi bir iletişim kuramıyorsunuz genel olarak. Egolu bir arkadaşınız varsa o arkadaşlık çok fazla derinlere inemiyor. gibi gibi bunun örneğini çoğaltabiliriz. Ama burada anladığım kadarıyla pozitif liderlikte siz diyorsunuz ki egoyu olay sıfıra indirmek değil, egoyu kontrol edebilmek. Yani egonu gerektiğin yerde yükseltmek ya da gerektiğin yerde egonu minimum düzeyde tutup insanlara fırsat tanıyabilmek. Doğru mu anlıyorum?
Şimdi ego yönetimi çok önemli bir mesele. Özellikle liderlikte de çok önemli bir yeri var. Aslında tarihimize baktığımızda ya da eski liderlik yaklaşımlarına baktığımızda maalesef olumsuz örnekleriyle karşılaşıyoruz. Ama liderlik güç kullanmak değildir. Aslında başkalarına güçlü kılmaktır ve bunun için de ego yönetimine ihtiyacımız var. Yani liderliği nasıl tanımlıyoruz biz? Hani kendini göstermek, kendi iyi noktalarını sergilemek ve ben yaptım ya da biz başardık demek değil de başkalarının, diğerlerinin içindeki zenginliği, bilgeliği ortaya çıkartmak ve beraberce hem onların kendilerini iyi hissetmesine, gerçekleştirmesine olanak sağlamak hem de birlikte bir şeyler hayal edip başarabilmek olarak bakıyoruz. Ama maalesef liderlik koltuklarına gelindiğinde, yetkiler alındığında ego yönetiminde yanlış uygulamalarla karşılaştığımız oluyor. Egonun hayatta kalabilmemiz için, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için, birey olabilmemiz için evet egoya ihtiyacımız var ama egomuzu doğru yönetmeliyiz. Yani egoyu aşağıya çektiğinizde bir şeyleri başaramama, bir şeyleri sürdürememe, kendinizi gerçekleştirememe noktasına geliyorsunuz. Yukarıya egonuzu yükselttiğinizde ise hem kendi iç dünyanızda bir yıkıma hem de diğerleri üzerinde bir yıkıma sebebiyet veriyorsunuz ve diğerlerinin potansiyellerini gerçekleştirmesine, insanların, şirketlerin ve sistemlerin içindeki iyiyi çıkartmaya aslında bir nevi bir yerde engel oluyorsunuz.
İkinci konu da aslında rekabetlik kısmıydı. Bizim aslında Türkiye'de, dünyada aslında çok fazla bilmiyorum ama rekabet deyince negatif algılanıyor. İş yerinde rekabet hep mesela kariyer oyunları, kariyer fırsatları vesaire gibi pozitif algılanan bir konu değil aslında. Rekabet kelimesi de birazcık negatif Türkçe'de bence. Şimdi baktığımızda pozitif liderlik rekabetin de pozitif kısmını alıyor anladığım kadarıyla. Bir rekabetten fayda sağlama var. Bunu biraz somutlaştırırsak ve iş dünyasına birazcık daha adapte edersek rekabetten nasıl pozitif bir yan çıkarabiliyoruz, nasıl fayda sağlayabiliyoruz?
Tabii şimdi rekabet ediyor bunu, yani rekabirliğin iki şeyi var, yani daha doğrusu rekabirlikten neyi kastettiğimi tekrar bir hani kısaca söyleyeyim istersen. Rekabirlik birileriyle rekabet eden, aslında aynı çıkarları kendi çıkarları için koşan insanların beraber üretip, beraber bir noktaya getirip, beraber çözümler üretip sonra dönüp bunları kendi işlerinde, kendi kurumlarında kullanabiliyor olmaları diyebiliriz. Daha da somut örnek verecek olursam, yani işte Silikon Vadisi'ne baktığında, teknoloji geliştiren şirketlere baktığında ne yapıyorlar? Ortak Ar-Ge departmanları var. Yani bir şey bulmaları gerekiyorsa herkes kendi yatırımıyla yapması yerine birlikte ona yatırım yapıp o teknolojiyi, o ürünü, onun faydalarını beraberce buluyorlar. Ama sonra herkes dönüp kendi markasında, kendi alanında bunu kullanabiliyor. Diğer türlü çok fazla kaynak kullanmanız lazım. Aynı zamanda çok büyük bir zaman kaybı. Bunun, o nedenle artık çok hızlı dünya değişiyor ve paylaşımcılık, birlikte hareket edebiliyor olmak çok önemli. Bolluk zihniyetinde olmak, bir farklı rakibiniz de olsa rakiplerinizle beraber işbirliği yapmak ve kazan kazan çözümler üreterek birlikte daha güçlü olmak ve daha çok kazanabilmek ön tarafta şu anda. Çok önemli yetkinliklerden bir tanesi haline geldi. Bunun için biraz zihniyetleri değiştirmek gerekiyor. Biz hep bolluk zihniyetinde değil de daha çok kıtlık zihniyetindeyiz. Hani bilgiyi bile paylaşmayız. Artık ama nasıl? Her bilgiye her yerde ulaşabiliyorsunuz. Eskiden bilgi böyle internette falan orada burada paylaşılmaz yani. Bilgiyi kendimizde tutardık, kendinde tutardı insanlar. Ama o zaman ne oluyor? İşte o zaman gelişim, değişim, güçlenme çok yavaş oluyor ve geride kalıyorsunuz. Ama bildiğiniz şeyi, bilgiyi paylaştığınızda, onlar da üzerine bir şeyler koyduğunda, beraber ürettiğinizde aslında siz alıp kendi işinizde dönüp onu daha katma değerli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz bolluk zihniyetiyle alakalı. Beraber rakiplerle beraber işbirliği içerisinde yapmak ve kazan kazan çözümler üretebilmekle alakalı.
Güzel. Aslında siz bunu anlatırken aklıma çok güncel bir örnek geldi. NASA ile aslında SpaceX'in birlikte çalışması ve
Evet.
aslında uzaya birlikte füze yollamaları bunun bir örneği olabilir. Biri özel sektör. NASA'da yılların birikimi var. Ben bununla ilgili birkaç makalede okumuştum. NASA'nın attığı mesela roketle SpaceX'in attığı roket arasında 30 milyon 40 milyon dolar civarında aslında daha ekonomik hazırlanmış. Bu özel sektörün aslında etkinliğini, efficiency kısmını alıyor buradaki işbirliği. Ama NASA'da da aslında yılların birikimi var bu konuyla ilgili. Daha önce füze göndermişler, bununla ilgili Ar-Ge'ler yapmışlar. Aslında ikisini birlikte çalışması ve daha sonra kendi içlerine dönüp tekrar SpaceX'in kendi ayrı çalışmalarını yapması, NASA'nın yapması ama gerektiğinde de işbirliği yapabilecek zihniyette olmaları çok önemli. Dediğiniz gibi bunun da güncel örneğini şu anda yaşıyoruz aslında.
Kesinlikle bu hani bu kavram genelde sanki teknolojiyle alakalıymış gibi düşünülüyor. Hep örnekler buralardan yani. Hani o yüzden çok büyük büyük örnekler vermek istemedim. Sen çok güzel bir örnek verdin ama hani daha küçük şeye bakacaksak bile yani işte insan kaynakları ile ilgili hemen hemen aynı sektördeki kişilerin birlikte bir araya gelip ya bizde bu uygulama işe yaradı, sizde nasıl gidiyor, bunu nasıl yapabiliriz deyip bunun en idealini daha kestirme yoldan bulup herkesin dönüp kendi şirketinde uygulayabilmesi ya da proje yönetiminde ki zorlukları nasıl aşabiliriz diye beraber rakip olan şirketlerin aslında hani birlikte bakıp oralarda kaynaklarını ortak kullanıp böylelikle daha çok kendilerine alan ve imkan açıp daha hızlı çözümler üretip dönüp herkesin onu kendi işinde farklı bir şekilde, kendi istedikleri şekilde kullanabiliyor olmasından bahsediyoruz. Bu artık her kademede çok önemli. Yani sadece şirket yönetiminde, sadece teknolojide vesaire değil. Her kademede, her kişide işe aldığımız yani daha işe yeni girmiş uzman da oluyor olsa, lider de oluyor olsa bu zihniyette ve buna açık oluyor olması gerekiyor.
Sizin Hanım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir saate de yaklaştık. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa benim aslında size sorularım bu kadar. Tekrar katıldığınız için de zaman ayırdınız. Ayrıca çok teşekkür etmek isterim.
Ben teşekkür ederim. Sadece bir şey ekleyeyim ben son
Tabii
olarak.
ki.
Şimdi bu pozitif liderlikle ilgili tabii ki büyük şirketlerde, kurumlarda, farklı farklı sektörlerde eğitimler veriyoruz ve bunun pozitif liderliğin her kademedeki pozitif liderlik felsefesini yerleştirdiğimiz çalışanlardaki her kademedeki sonuçlarını görüyoruz. Ama çok yakın bir geçmişte pozitif liderlikle ilgili bir Avrupa Birliği projesi de gerçekleştirdik. Gençler çok önemli. Yani hani bence her dönem gençlere yatırım yapmak gerekiyor. Ve aslında bizim daha iyi bir dünya için genç pozitif liderlere ihtiyacımız vardı. Genç rol modellerine ihtiyacımız vardı. Bu nedenle de Genç Pozitif Liderler diye bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik. İşte amacımız bu Avrupa Birliği projesinde genç pozitif liderler yetiştirmek. Hem gençleri geleceğe ve iş dünyasına hazırlamak hem de iş dünyasına yetişmiş pozitif lider insan gücü sağlamış olmaktı. Pek çok gencin hayal kurmasına, hayalleri gerçekleştirebilme gücünü kendi içlerinde görmelerine, bütünün iyiliği ve insana hizmet eden pozitif eylemler sergileyerek kendilerini gerçekleştirebilmelerine vesile olduk. O nedenle yani bunu lise ve üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirdik. 300'e yakın lise ve üniversite öğrencisine bir yıl boyunca pozitif liderlik eğitimleri verdik. Mentorluk ve pozitif liderlik koçluklarıyla destekledik. Hayatlarının nasıl değiştiğini, nasıl bireysel düşünmekten, yani sadece üniversite sınavındaki başarıyı düşünmekten, aslında dünyaya nasıl bir katkı kurarım, ben dünyaya ne yapmak için geldim, ne bakışına geçmeyi ve bu ders çalışmayı ders çalışmak olarak, üniversite bitirmek olarak görmeyip kendini gerçekleştirme noktasında bir araç olarak gördüklerini ve yaşam amaçlarını bulduklarını gördük. O nedenle kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Pozitif liderlik hangi sektörde olursanız olun, hangi yaşta olursanız olun, ister çalışın, ister çalışın, ister proje yönetin, ister teknoloji üretin, isterseniz hizmet sektöründe olun, ister daha işe yeni başlamış olun, isterseniz tepe yönetici olun. Aslında yeni dünya düzeninde, yeni normallerimizde, insan 5.0'da, inovatif çağda, yıkıcı dönüşümlerin olduğu noktada ihtiyacımız olan, hem bize kendimize iyi gelecek olan, hem de diğerlerine kendilerini iyi hissettirecek, hem de şirketleri içinde bulunduğumuz kurumları bir noktadan daha iyi bir noktaya taşımamıza vesile olacak bir liderlik felsefesi diyebilirim.
Güzel. Gençlerle yaptığınız çalışma o kadar değerli ki ben şimdi düşünüyorum bu kavramlarla 28-30 yaşlarımda aslında karşılaştım ve o zamandan beri birazcık daha üzerine gidiyorum, üzerine araştırmalar yapıyorum, okuyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu kavramlarla da ne kadar erken tanışırsak, hayatımızı o kadar ne kadar erken adapte edersek o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bir lise öğrencisi için, lise çağında bunlarla karşılaşmak, üniversite öğrencisi için yine aynı şekilde çok değerli deneyimler olduğunu düşünüyorum. Belki bu projeye katılan genç arkadaşlar şu an bunun farkında olmayabilirler ama önümüzdeki dönemlerde eminim ki sizlerden, sizin bu projenizden öğrendiklerini hayatlarına uygulamaya başladıkça ve bu konunun üzerine gittikçe bu projenin ne kadar değerli olduğunu görecekler. Çünkü gerçekten gençlere yatırım yapmak ve bu yaşlarda bu eğitimlere başlamak, birazcık da soft skill dediğimiz Türkçe, matematik, coğrafya vesaire daha kitabi bilginin dışında bu soft skill'leri geliştirmek aslında bence gençleri daha çok hayata hazırladığını düşünüyorum.
İki tane örnek verip hemen kapatayım. Çünkü tabii çok değerli bunlar. Biliyorsun pandemi sürecinden geçtik ve hani genelde okulla bağları koptu, evden çıkamadıkları için yaşları gereği çok hani sıkıldılar. Kolay değil gençleri evde tutmak. Ama pozitif liderlik projesine yer alan gençlerden öyle mailler aldık ki yani hani biz çünkü onlara zorlukları fırsata çevirmeyi, imkansızlıkları ve zorlukların içerisinde kendilerine alan yaratmayı ve ona hayata başka bakmayı öğretmiştik. Orada pek çok çalışma yaptılar ve bu süreci en azından resilience dediğimiz ya da dayanıklılık VUCA dediğimiz kısımda daha dayanıklı, daha kendi kontrollerinde ve kendilerine canları sıkılmak yerine kendilerine hizmet eden tarafta kullanabiliyor oldular ki bunların çoğu ihtiyaçlı okullar diyebilirim. Yine çok ihtiyaçlı okullardan bir tanesinde Endüstri Meslek Lisesi, yani çok düşük puanlı gerilen bir Endüstri Meslek Lisesi'ndeki öğrencilerden bir tanesi okulu bırak, İTKK'a denir ya hani böyle hani zar zor sınıfa geçer. Pozitif liderlik eğitimlerinden sonra bir gün bana geldi, dedi ki benim bir tane projem var. Ben dedi uzayda atılan, yani uzaya hani füze gönderiyoruz vesaire, uzayda atılan çöpleri toplasak onlar yarın bir gün bu kadar çok sıkıldık, uzaya gidiyoruz. Nasıl şimdi biz şehirlerde bir sürü çöple karşılaşıyoruz. Benim çocuklarım uzayda çöplerle karşılaşıyor olacaklar. Ve onlar orada boşu boşuna duruyorlar. Hani bu sokakta burada bir sürü kağıt toplayıcıları var. Acaba ben uzaydaki çöpleri toplayarak bir şey yapabilir miyim dedi. Ve bu hani küçük bir kasabanın Endüstri Meslek Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisinden çıktı. Yani bu felsefeyi oturtturduğunuzda başka baktırmaya sağladığınızda aslında inanılmaz inovatif fikirler, bambaşka düşünceler çıkıyor. Belki hiç de potansiyeli yokmuş gibi görünen insanlardan ya da daha dar gibi görünen insanlardan çok çok büyük hikayeler, büyük yaşam amaçları ortaya çıkabiliyor. Bu da bu genç pozitif liderlik projesinde en son aldığımız çıktı. Lardan bir tanesi ve yani hani sen ne yapabilirsin dedim bu noktadan sonra. Düşündü işte Bill Gates'e, Facebook'un kurucusuna vesaire hepsine oturmuş mail atmış yani. Attım ben dedi, sizin gibi yaptım dedi. Bunu nasıl eyleme dönüştürebilirim diye düşündüm ve dedi ki bütün hepsine mail attım. Bilmiyorum hangisi cevap verir dedi.
Aslında o kadar güzel ki sizin saydığınız adımları kendi iç dünyasında uygulamış, hayal kurmuş. Hayal kurduktan sonra pozitif bir bakış açısıyla kendine cevap geleceğini pozitif olarak düşünmüş ve sonra da eyleme geçmiş. Aslında çok iyi kavramış olayı. Gerçekten güzel bir örnek ve de hayal gücünün de sınırı olmadığını da birazcık gösteriyor bize.
Hani demiştin ya liderlikte genç hani illa bir pozisyon almadan ne yapmak gerekiyor? İşte illa bir pozisyonunuz, unvanınız olmayabilir iş dünyası içerisinde de. Aynen siz bir proje geliştirip bir konuya önderlik edip gerekli herkesle görüşüp oradaki pozitif değişimi tetikleyebilen kişi olabilirsiniz. O zaman zaten lider olmuş oluyorsunuz. Sizin önünüze bu title gelse de gelmese de.
Güzel. Sizin Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Birazcık süre kısıtımız olduğu için yoksa konuşmaya devam etsek eminim bir saat daha devam ederiz. Çok değerli vaktinizi ayırdınız. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok mersi.
5. bölümün sonuna geldik. Sezin Hanım'a tekrar davetimizi kabul edip konuğumuz olduğu için ve bu keyifli sohbet için teşekkür etmek isterim.
LinkedIn'de önümüzdeki dönem podcast'imizde yayınlayacağımız konularımızı ve konuklarımızı belirlemek için bir anket açmıştık. Aslında anketimiz hala devam ediyor. Bu anketimizde önümüzdeki dönemde projelerimizin bir parçası olacak ve önemini arttıracak hangi konuyu aslında öncelik vermemiz gerektiğini sorduk. Burada 4 tane seçenek sunmuştuk. Hibrit proje yönetimi, projeler ve yapay zeka, sosyal sorumluluk projeleri ve duygusal zekanın projelerdeki etkisi. Şu andaki güncel duruma göre %41 ile hibrit proje yönetimi önde gidiyor. Eğer bu haftayı böyle kapatırsak önümüzdeki bölümde hibrit proje yönetimi nedir ve projelerimizde bunu nasıl uygulayabiliriz? Konuğumuzla birlikte bunu tartışıyor olacağız. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkes kendine dikkat etsin. Sağlıklı günler dilerim.